Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Justin Perry'nin 222 Prosperity Affirmations adlı çalışması, kişisel gelişim ve olumlama kitapları içinde yer alan kısa, uygulama odaklı bir derlemedir. Kitabın amacı, okurun para, bolluk ve refah hakkında kullandığı günlük dili daha bilinçli hale getirmektir. Perry, refahın yalnızca dışarıdan kazanılan bir sonuç değil, kişinin yöneldiği ve uyum sağladığı bir durum olduğunu öne sürer. Bu yaklaşım, çekim yasası düşüncesine dayanır. Kitapta, sözcüklerin insanın dikkatini, beklentisini ve kendisiyle konuşma biçimini etkilediği varsayımı öne çıkar. Başlıktaki 222 sayısı, eserin temelini oluşturan çok sayıdaki refah olumlamasına işaret eder. Sesli kitap sürümünün kısa olması da metnin kapsamlı bir finans rehberi olmaktan çok. Tekrar edilebilecek ifadeler, sunan pratik bir kaynak olarak tasarlandığını gösterir. Bu nedenle kitap, yatırım, bütçe veya gelir artırma teknikleri öğretmekten ziyade maddi konulara ilişkin iç konuşmayı dönüştürmeye odaklanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, refahı elde edilen değil, uyumlanılan bir durum olarak ele alması. Kitabın ayırt edici ana savı, refahın sadece ulaşılması gereken bir hedef olmadığı, kişinin uyumlanabileceği bir hal olduğudur. Bu çerçevede para ve bolluk yalnızca banka hesabındaki miktarla açıklanmaz. Kişinin imkanları nasıl algıladığı, geleceğe dair ne beklediği ve kendi değeri hakkında nasıl konuştuğu da refah deneyiminin parçası sayılır. Perry'nin yaklaşımı, okuyucuyu sürekli eksiklik bildiren düşünceleri fark etmeye çağırır. Örneğin kişinin her ekonomik durumda yalnızca yetersizliğe odaklanması, olumlamaların hedef aldığı zihinsel alışkanlıktır. Olumlu ifadeler, bu alışkanlığın yerine imkan, yeterlilik ve kabul dili koymayı amaçlar. Ancak bu düşünceyi gerçekçi bir zeminde değerlendirmek önemlidir. Gelir düzeyi, iş piyasası, borçlar ve ekonomik koşullar gibi maddi etkenler yalnızca sözlerle değişmez. Kitabın yaklaşımı, bu koşulların yerine geçecek bir çözüm olarak değil, kişinin bu koşullarla ilişkisindeki dili düzenleme denemesi olarak okunursa, daha dengeli anlaşılır. Böylece refah fikri, edilgen bir bekleyişten çok, dikkat ve tutum düzeyinde ele alınmış olur. İkinci olarak, konuşma dilini. Maddi inançları görünür kılan bir araç sayması, Perry'nin kitabında söylenen sözler, basit nezaket kalıpları ya da geçici moral araçları değildir. Sözler, kişinin para ve imkan hakkındaki köklü inançlarını dışa vuran işaretler olarak görülür. Sürekli yokluk, şanssızlık veya hak etmeme dili kullanan biri, bu dili tekrar ettikçe dikkatini aynı çerçevede tutabilir. Buna karşılık refah ve bolluk yönündeki ifadeler, zihinsel odağı farklı bir ihtimale çevirmeyi hedefler. Bu mekanizmanın psikolojik açıdan anlaşılabilir yönü, tekrarın dikkat seçimini etkileyebilmesidir. İnsan, gün boyunca tekrar ettiği düşüncelere uygun kanıtları daha kolay fark edebilir. Yine de kitapta benimsenen çekim yasası çerçevesi, sözlerin dış dünyadaki ekonomik sonuçları doğrudan çektiği inancını içerir. Bu, bilimsel olarak kesinleşmiş bir neden-sonuç ilişkisi değildir. Dolayısıyla olumlamaları, mucizevi bir finans yöntemi diye değil, olumsuz otomatik ifadeleri sorgulama aracı diye kullanmak daha ihtiyatlıdır. Türkçede de para elinin kiridir ya da bende para durmaz gibi sık tekrarlanan kalıplar, kişinin maddi konulara dair tutumunu etkileyebilir. Kitabın pratik değeri, bu tür kalıpları daha yapıcı ve sorumluluk sahibi ifadelerle değiştirmeye teşvik etmesidir. Üçüncü olarak, o 120 olumlamayla kısa tekrar ve günlük kullanım düzeni sunması, eserin yapısı, uzun kuramsal bölümler yerine 222 refah olumlaması çevresinde biçimlenir. Bu tercih, kitabı yoğun araştırma, ayrıntılı bütçe planı, veya aşamalı girişimcilik programı arayanlar için sınırlı. Fakat düzenli kısa pratik isteyenler için erişilebilir hale getirir. Oker, ifadeleri günün belirli saatlerinde sesli ya da sessiz biçimde tekrar ederek bir rutin kurabilir. Tekrarın hedefi, para hakkında sürekli kaygı üreten iç konuşmayı kesintiye uğratmaktır. Fakat uygulamanın etkisi yalnızca cümleleri mekanik olarak söylemeye bağlı değildir. Kişinin hangi ifadeye direnç gösterdiğini, hangi düşüncenin onda utanç veya korku yarattığını gözlemlemesi daha anlamlı bir kullanım sağlar. Örneğin, bolluğu hak ettiğine dair bir ifadeyi söylemek zor geliyorsa, bu zorluk kişinin özdeğer veya para inançları üzerine düşünmesine kapı açabilir. Kitap bu derin incelemeyi ayrıntılı biçimde öğretmiyor olsa da, olumlama listesi böyle bir kişisel gözlem için başlangıç noktası olabilir. Sağlıklı bir günlük düzen, olumlamalara ek olarak harcamaları izlemek, tasarruf hedefi koymak ve somut gelir fırsatlarını değerlendirmekle desteklenebilir. Böyle kullanıldığında tekrar, eylemden kopuk bir ritüel değil, davranış değişikliğini hatırlatan bir işaret işlevi görür. Dördüncü olarak, modern kişisel gelişim diliyle eski sözlü pratiklere dayanma iddiası kitabın tanıtımında. Konuşulan sözün gücünü kullanmaya yönelik modern ve eski tekniklerin bir araya getirildiği belirtilir. Bu ifade, eserin yalnızca çağdaş olumlama kültürüne değil, sözlü tekrarın dönüştürücü olduğuna dair daha geniş bir düşünce geleneğine yaslandığını gösterir. Dünyanın birçok kültüründe dua, niyet, telkin ve tekrar edilen sözler kişinin dikkatini toplamak, umut duygusunu korumak veya davranışa yön vermek için kullanılmıştır. Türkiye'de de iyi dilek, bereket duası ve niyet etme gibi pratikler, söz ile arzu arasındaki bağın kültürel karşılıkları olarak görülebilir. Ancak bu benzerlikler bütün geleneklerin aynı anlama geldiği anlamına gelmez. Dini dua, manevi bir bağ ve teslimiyet taşıyabilirken, kişisel gelişim olumlaması çoğunlukla bireysel düşünce kalıplarını yeniden düzenlemeye yönelir. Perry'nin metni, bu farkları akademik olarak çözümleyen bir tarih veya dinler incelemesi değildir. Esas olarak okunup tekrarlanabilecek ifadeler sağlamayı amaçlar. Bu nedenle eski tekniklere yapılan atfı, kapsamlı tarihsel kanıt sunan bir iddia gibi değil. Sözlü pratiğin uzun geçmişine işaret eden genel bir çerçeve olarak değerlendirmek gerekir. Kitabın işlevsel tarafı, bu geniş fikri gündelik ve kolay tekrarlanabilir cümlelere indirgemesidir. Son olarak, finansal bilgi yerine iç konuşmaya odaklanmasının getirdiği imkan ve sınırlar, 222 Prosperity Affirmations. Finansal refah konusuna alışılmış, para yönetimi kitaplarından farklı bir kapıdan girer. Bütçe tablosu, borç azaltma yöntemi, yatırım aracı, piyasa analizi veya mesleki beceri geliştirme planı sunmaz. Bunun yerine kişinin para karşısındaki duygu ve dil alışkanlıklarına odaklanır. Bu odak, maddi meseleleri konuşurken yoğun kaygı, suçluluk ya da çaresizlik yaşayan okurlar için yararlı olabilir. Kişinin kendini sürekli başarısız veya yoksun diye tanımlaması gerekli somut adımları atmasını zorlaştırabilir. Daha dengeli bir iç dil, iş başvurusu yapmak, ücret konuşmak, eğitim araştırmak ya da borç durumunu açıkça değerlendirmek gibi davranışlara psikolojik zemin sağlayabilir. Öte yandan bu güçlü yön aynı zamanda belirgin bir sınırdır. Yapısal ekonomik sorunlar, düşük ücret, yüksek yaşam maliyeti veya finansal okuryazarlık eksikliği olumlamalarla tek başına çözülemez. Okur'un kitabı, gelir yaratma ve para yönetimi araçlarının alternatifi olarak görmemesi gerekir. En verimli yaklaşım, olumlamaları somut hedeflerle birleştirmektir. Düzenli tasarruf, borç planı, harcama kaydı ve gerçekçi hedefler, olumlama pratiğinin soyut kalan yönünü dengeler. Böylece kitap, finansal kararların yerini alan değil, onları destekleyen bir motivasyon aracı olur. Sonuç olarak bu kitap, para ve bolluk konusunda kendi kendine konuşma biçimini incelemek isteyen, kısa ve tekrara dayalı bir kaynak arayan okurlara uygundur. Özellikle uzun kişisel gelişim kitaplarını takip etmekte zorlananlar, gün içinde birkaç dakikalık bir niyet veya odaklanma rutini oluşturmak isteyenler için kolay erişilebilir bir biçim sunar. Sesli kitap sürümünün de kısa olması, metnin dinlenip tekrar edilmeye elverişli tasarımıyla uyumludur. Kitaptan alınabilecek en gerçekçi fayda, para hakkındaki otomatik olumsuz cümleleri fark etmek ve daha yapıcı bir iç dil denemektir. Bu değişim tek başına servet oluşturmaz, fakat kişinin dikkatini hedeflerine, seçeneklerine ve davranışlarına daha bilinçli yöneltmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle eseri bütçe yapma, borç yönetimi, mesleki gelişim ve temel finansal okuryazarlıkla birlikte kullanmak gerekir. Benzer olumlama kitaplarından ayrıldığı nokta, odağını genel mutluluk ya da özgüven yerine doğrudan refah ve bolluk diline daraltmasıdır. Ayrıca 222 ifadeden oluşan düzeni, okura geniş ama hızlı tüketilebilen bir tekrar havuzu sağlar. Kitap, çekim yasasının ekonomik sonuçları kesin biçimde üreteceğini düşünenler için değil, bu inancı eleştirel mesafeyle ele alabilenler için daha faydalıdır. En dengeli okumada eser, sözlerin sihirli gücüne dair bir kanıt değil, kişinin para ile ilişkisini yeniden düşünmesine yardımcı olabilecek sınırlı. Pratik bir araç olarak değer kazanır destek olmak isterseniz Justin Perry kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.